Ayrım 46 sayfa 401. En küçük korku güçsüzlük belirtisi saldırı dürtüsünü harekete geçirir. Tabii aynı anda ter ya da daha doğrusu kokudan kaynaklanan kokuların moleküllerini değerlendirmesine imkan veren koku alma yeteneğini saymazsak. Evet, kurt saldırıya geçmek için geceyi bekleyecektir. Dayan'ın kendisini bir nebze olsun rahatlatmak için durmadan tekrarladığı buydu. Gerçekte ise hiçbir şeyden emin değildi. Hayvan onların peşine düşmüş, savunmasız olduklarını anlamıştı. Bu ilk hareket hayvanın bir sürü başı olduğunu, en küçük korku, yorgunluk belirtisi ya da yara gördüğünde yeniden saldırıya geçeceğini gösteriyordu. Dayan tepeden tırnağa tir tir titreyen Guanyi'ye baktı. Canis lupus campestris'in belirgin bir iz sürer gibi ormanda peşlerine takılacağından emindi. Ayı, neredeyse hiçbir şey görmez. Kulağı da duyarlı falan değil. Ne var ki koku alma yeteneği benzersiz. Kokuları algıladığı mukozanın boyutları insanınkinin en az 100 katı. Boz ayı sadece kokuya dayanarak 300 kilometre öteden yolunu bulur. Ya da bir selin sularında yüzerken rüzgarın taşıdığı belli belirsiz bir kokuyu hissedebilir. Ne var ki ayının başlıca korkutuculuğu başka bir özelliğinden, kısacası gücünden kaynaklanır. Boz ayı dünyanın en güçlü hayvanıdır. Bir pençede bir geyiğin bel kemiğini kırabilen ya da çenesiyle bir karibunun kemiklerini parçalayabilen ayı her hayvanın kaçınması gereken bir düşmandır. Yalnız yaşayan, yüzünden hiçbir şey anlaşılmayacak kadar toplumsal davranışlara uzak bir hayvan. Kendi bölgesine egemen olmaya alışkın, kendi hemcinsleri başka hiçbir yaratıktan çekinmeyen, güçlü, acımasız, karşı konulmaz bir canavar. Buna en iyi dişileri bilir. Her bahar yavruları yememesi için erkekleriyle dövüşmeleri gerekir. Guanyi Dayan'ın söylevini dinliyordu. Sanki paniğin altında ezilmişçesine yüzü bembeyazdı. Yine de bütün bu açıklamaların sonunda tek bir sorusu, tek bir şaşkınlığı vardı. Bütün bunları nereden biliyorsun? Dayan'ın gırtlağı kurumuş, damağı toprakla örtülmüş gibiydi. Ben etoloğum. 12 yıldan beri de özellikle yırtıcı hayvanlarla ilgileniyorum. İtalyan gözlerini genç kadından ayıramıyor, bakmaya devam ediyordu. Dayan adama eğildi. Beni iyi dinle Guanyi. Böylesi bir cehennemden kurtulabilecek en fazla 10 kişi vardır dünyada. Onun için gülümse. O 10 kişiden birisiyle birliktesin çünkü. Ama ya tisevenler bize yardım etmezler mi? Bize kimse yardım etmeyecek. Özellikle de tisevenler. Bu kutsal bir kavga. Anlamıyor musun? Bu açıkça sadece iki asalak var. Yani biziz. Hayvanlar da ilk önce bizi ortadan kaldırmak isteyecektir. Bizi ortadan kaldırana kadar müttefik olacaklar. Ondan sonra çevre arındıktan sonra birbirleriyle dövüşebilirler ancak. Parkasının önünü kapatıp doğruldu. Bir nehir bulmalıyım. Bir şeyden emin olmalıyım. Yamaç biraz daha aşağıda ormanın başka bir yamacıyla birleşiyordu. İlk çalılıklara kadar süründüler. Sonra da ağaçların arasına daldılar. Birkaç dakika sonra bembeyaz köpüren bir derenin yanına vardılar. Dayan diz çöktü. Hareketli sularda son balıklarının pembe gümüşü alevlerini seçebiliyordu. İtalyan sordu. Ne arıyorsun? Son balıklarının göç yönünü öğrenmem gerek. Neden? Çünkü ayının içgüdüsü onu buraya getirecektir. Balıkların kaynaştığı yere. Emin misin? Hayır, insan bir hayvanın tepkisini asla kestiremez. Hele böylesi hayvanların diye düşündü Dayan. Böylesi özel hayvanların, hayvansal içgüdülerinin etkisi ne ölçüdeydi acaba? Hayvanın içinde şamanın yankısı ne kadardı? Dönerken fısıldadı. Guanyi sen, dehşet yüreğini dağladı. Adam yüzü bembeyaz, göğsü kan içinde iki büklüm olmuştu. Kartal kocaman kanatlarıyla sarmıştı İtalyanı. Pençelerini omuzlarına geçirmiş, gagasını büyük bir iştahla ensesinden daldırıyordu. Dayan silahını çekti. İtalyan ve kuş döndüler. Kanatlarından biri dayanın eline çarptı. Tabanca birkaç metre öteye fırladı. Dayan 45'liğin üzerine atıldı. Yeniden nişan aldığında adam suyun karşısında sendeliyor, kollarıyla havayı dövüyordu. Dayan ateş edebileceği bir açı yakalamaya çalıştı. Sonra mantıksızı bağırdı. Kollarını indir. Guvanli başı önde düştü. Dev kuş avını bırakmadı. Birden gagasıyla bir et parçası kopardı. Yara kıpkızıl bir nehir gibi açıldı. Dayan hayvanın sırtından başka bir şey göremiyordu. Ateş etmesi imkansızdı. Kavgaya daldı. Kuşun kanadının altından geçti. Kolunu hayvanın tüylerinin arasından gümbürtülü göğse uzatmayı başardı. İşte o zaman silahlı elini çevirip tetiği bastı. Kuş şahlandı. Guvanli bir çığlık etti, attı. Dayan bir kez daha tetiği çekti. Her şey durdu. Sessizlik büyüdü. Büyük kara tüyler usulca süzüldü. Elinin yaranın sıcaklığına gömüldüğünü hissederek silahı iki kez daha ateşledi. Kartal sonunda devrildi. Düşerken Guvanli'yi ve Dayan'ı da sürükledi. Üç vücut derenin kıyısına kadar yuvarlandı. Dayan kanatlarından birinin şiddetle suya çarptığını duydu. Her şeyin bittiğini anladı. Yırtıcının yuvarlak gözü ona bakıyordu. Hedefin ortasında bir ölüm nişanı gibi. Oysa pençeleri hala İtalya'nın sırtındaydı. Kartal akıntıda sürüklenmeye başladı. Dayan tabancasını kemerine sıkıştırdı. Kemik tırnakları Guvanli'nin sırtından çıkartmaya uğraştı. Guvanli'de bir hareket yoktu. İşini bitirdiğinde yaranın sandığı kadar derin olmadığını gördü. Öte yandan ensedeki delik ölümcül görünüyordu. Kan yavaş titreşimlerle oluk oluk akıyordu. Üzüntü ve iğrenme dayanın soluğunu kesmişti. Yine de doğruldu, kaslarını gerdi. Aklında kavgadan başka bir şey olmamalıydı. Şimdi hemen yapması gereken yeni bir şey vardı. Kan kokusu, her şeyden daha güçlü olan bu zayıflık kokusu. Kurdu buraya çekecekti. Kaynağı kurutmak gerekiyordu. 20 metre kadar ötede kıyının çizgisine uymayan ahşap bir yüzeyi gördü. Gözlüğünü düzeltip karanlık yüzeye yaklaştı. Beş siyah kalasın örttüğü 3 metre uzunluğunda bir çukur vardı. Kalaslardan birini kaldırmaya başardı. Dibi kuru dallarla kaplı, çukur yaklaşık 1 metre derinliğindeydi. Anlaşılan beyaz göl balıkçıları avlarını bu çukurda kurutuyordu. Eşsiz bir sığınak. Dayan İtalya'nın yanına döndü. Koltuk altlarından kavrayıp çekti. Guvanli bir çığlık attı. Yüz çizgileri terden sırılsıklam karmakarışık ilahiler mırıldandı. Dayan bir an Guvanli'nin Latince dua ettiğini sandı. Yanılıyordu. Etnolog ana dilinde inliyordu sadece. Çığlıklarını duymamaya çalışarak adamı sığınağa kadar sürükledi. Farkında olmadan kendi anvelliğini kuruyordu. Tek bir amaca hayatta kalmaya yönelik, o andaki özel durumuna uygun bir algılama ve refleks dünyası oluşturuyordu. Bir kalas daha kaldırdı. Çukura inip Guvanli'yi çekti. Bakışlarının üzerinde kalasları tekrar kapattı. Karanlık ikisini de sardı. Sadece kalasların arasındaki küçük aralıklardan ince bir ışık sızıyordu. Beklemek için bulunmaz bir şey yer. Neyi beklemek için bir fikri yoktu. Burada en azından yeni bir strateji oluşturabilirdi. Guvanli'nin yanına uzandı. Kolunu ensesinin altından geçirdi. Bir çocuğa sarılır gibi kendini çekti. Öteki eliyle yüzünü okşadı, sarıldı. İlk kez isteyerek bir erkek vücuduna dokunuyordu. Yüreğinde alışılmış kokulara yer yoktu şimdi. Durmadan genç adamın kulağına fısıldıyordu. Düzelecek, her şey düzelecek. Birden tepelerinde kesik kesik bir soluma ve hafif adım sesleri duyuldu. Sürübaşı gelmişti. Kalasların üzerinde yürüyor, burnunu aralıkta gezdiriyor, burun deliklerini kan kokusunda doyuruyordu. Dayan Guvanli'ye daha sıkı sarıldı. Onunla bebek diliyle konuşuyor, kurdun giderek hızlanan, giderek yükselen ayak seslerini bastırmaya çalışıyordu. Sürübaşı artık kafalarının birkaç santim ötesinde kalasları tırnaklarıyla kazıyordu. Birden kalasların arasında hayvanın gergin, dikkatli, aç yüzünü, siyah beyaz kafasını gördü. Göz bebeklerinin yeşil pırıltısını seçti. Guvanli kekeledi. Ne bu? Dayan bir yandan tatlı sözlerle onu yatıştırırken bir yandan da kalasların ne kadar dayanabileceğini düşündü. Hayvanın kendisine bir yol açabilmesi için ne kadar zamana ihtiyacı vardı? Ne bu? İtalyanın vücudu titremelerle sarsılıyordu. Vıcık vıcık kana batmış vücudu tüm gücüyle sarsıldı. Öteki eliyle klokunu kavradı. Ateş etmek imkansızdı. Kalaslar kurşunun geçirmeyecek kadar kalındı. Mermiler tahtanın üzerinde sekebilir, onlara isabet edebilirdi. Yeni bir ses duyuldu. Dayan gözlerini kısıp baktı. Kurt toprağa eşeliyor. Çukurun ucundan girmeye çalışıyordu. Birkaç saniye sonra çukurda olacaktı. Esnek vücudu sığınağa sızacak, dişleri etlerini parçalayacaktı. Çukur birden aydınlandı. Hayvanın çılgınca eşelenen tırnaklarını gördü. Dayan, neler oluyor? Güvenlik kafasını kaldırmaya çabaladı. Genç kadının elini İtalyanın alnına bastırarak doğrulmasını engelledi. Bir öpücük, bir okşama, sonra toparlandı. Kurdun hala kazmak olduğu bölüme kadar süründü. Artık düşmanın sadece 50 santim ötesindeydi. Beyaz lekeli ön ayaklarını kazan durmadan kazan tırnaklarını görebiliyordu. Hayvanın ağır, tehdit dolu, yoğun kokusunu soludu. Hiçbir koku böylesine insandan uzak, kendi kokusuna böylesine yabancı gelmemişti ona. Dayan kurdun 30 santim ötesinde dirseklerinin üzerine doğruldu. Ellerini 45'liğin üzerine kenetledi. İki baş parmağın arasıyla horozu kaldırdı. İki dünya çatışacaktı. Anvelt karşı Anvelt. Gözlerinin önünde kurt bir adım geri atmayı düşünmeksizin yolunun üzerindeki kesekleri itelemeye çalışıyordu. Kan kokusundan çılgına dönmüştü. Dayan toprağa batmış, burnu görünce gözlerini yumdu. Tetiği çekti, ılık bir ıslaklık duydu. İçten gelen bir dürtüyle gözlerini açtı. Arkadan süzülen ışıkta parçalanmış çeneyi gördü. Gözlerinden birini nişanladı. Kafasını çevirip bir kez daha ateş etti. Boş kovanın yüzüne sıçradığını hissetti. Her an bir pençe darbesi hissetmeyi, sivri dişlerin etine gömülmesini bekliyordu. Hiçbiri olmadı. Cesaretini toplayıp bir göz attı. Navludan çıkan duman dağılıyordu. Işığın içinde geriniyormuşçasına ön ayaklarını uzatan vücudu gördü. Hayvan hareketsizdi. Başı kopmuştu. Dayan hayvanı itti, deliği tıkadı. Guvani'nin yanına geri geldi. Genç adamı öperken fısıldadı. Yendik onu, yendik onu. Hem gülüyor hem ağlıyor. Aynı zamanda da kalan mermilerini saymak için şarjörü tabancanın kabzasından çıkarıyordu. Durmadan yendik onu, yendik onu diye tekrarlıyor. Bir taraftan da şimdiye kadar hayatta kalmalarına etoloji bilgisine borçlu olduğunu düşünüyordu. İşte güneş o anda parladı. Her şey bir anda görünüverdi. Gök, ışık, soğuk. Bir de teker teker koparılırcasına kaldırılan kalasların yatık gölgesi. Dayan bir çığlık attı. Tabanca ile şarjör elinden kaydı. Çığlığı tüm iriliğiyle çukurun tepesine dikilmiş kalan son kalasları da sanki birer kibrit çöpüymüş gibi kaldırıp dağıtan ayının homurtusuna karışıp kayboldu. Hayvan çukura doğru eğildi. Kara kafasını uzatıp yeniden homurdandı. Kahverengi menevişli postunu diken diken kabarttı. Öfkeyle soludu. Dayan ve Guanne çukurun bir köşesine sığınmış birbirlerine sarılmışlardı. Hayvan hala eğiliyor, pençeleriyle havayı dövüyordu. Sırtını toprak duvara yaslamış olan Guvanne zorlanarak doğruldu. Genç kadın İtalyanı şaşkınlıkla izliyordu. Dayan'ı yakasından yakalayıp bağırdı. Kaç kaç, benim işim bitik. Bir saniye sonra sendeleyerek canavarın üzerine atılıyordu. Dayan dehşet içindeydi. Guvani'nin o neşeli etnoloğun bir şeker topağına benzeyen genç adamın kendini feda ettiğini anlaması birkaç saniye sürdü. İki eliyle çukurun kenarına yapışmış çıkmaya çalışırken Guvani'nin ayının karşısında sallandığını gördü. Kendini çukurun dışına attığında yeni bir homurtu duydu. Gözlerini kaldırdı. Çukurun öteki ucunda ayının pençesi adamı 2 metre öteye fırlattı. Çukurun kenarında donup kalan dayan bir hamle bile yapamıyordu. Boz ayı yeni bir öfke dalgasıyla kurbanın göğsünü parçaladı. Arkadaşının dudaklarında kaynayan kanı karmaşık ve bulanık resimler gibi gördü. Bu kez bağırma sırası ondaydı. Hayır! Yeniden çukura atladı. Kloku kaptı. Şarjörü kabzaya itti. Ayı İtalya'nın yüzünü parçalıyordu. Dayan hayvanın seviyesine sıçrayabilmek için iki ayağı açık bir şekilde son bir hamle yaptı. Ayı dişlerinin arasından etten bir maskeyle doğruldu. Genç kadın iki bacağını hayvanın beline doladı. Sol eliyle ayının ensesine sarıldı. Sağ eliyle tabancanın nablusunu canavarın ağzına soktu. İnsan eti parçalarıyla karışık damağın derinliğini hissetti. Tetiğe bastı. Kafatasının kanlı parçalar halinde dağıldığını gördü. Bir kez daha ateş etti. Beyni havaya saçıldı. Tetiğe bir daha, bir daha, bir daha hareketti. Hayvanın homurtuları arasında karışan bir tıkırtıdan başka bir ses çıkarmayıncaya kadar bastı. Ölü ayı kolunu parçalayıp düşer ve onu da nehrin derinliklerine sürüklerken hala ateş ettiğini sanıyordu.